Ayrım 2.
Madem ki bu deli dünyanın satından hapis insanları silmek kabil değildi, böylelerinin kem gözlerinin masum canlara zarar vermek yerine camdan hudutlara toslayıp dağılmasını elbette daha iyiydi. Yarım saat sonra Zeliha şık bir doktor muayenehanesine daldı. Bir elinde kırık topu, diğerinde yeni çay bardağı takımıyla. Ancak içeri girdiğinde fark edebildi paketlenmiş tarçın çubuklarını kapalı çarşıda unuttuğunu. Bekleme odasında üç kadın ve bir adam oturuyordu. Zeliha hallerine bakarak kadınları derhal bir endişe sıralamasına soktu. İçlerinde en genç olan en kaygısızları olmalıydı. Elinde bir dergi öylesine karıştırıyor, metinleri okuyamayacak kadar üşengeç olmalı ki sadece resimlere bakıyordu. Muhtemelen basit bir işlem için buradaydı. Doğum kontrol hapı danışmak için filan. Pencerenin yanında oturan, otuzlarında görünen ve saç dipleri acil boya isteyen tombul sarışın ise sinirli sinirli ayaklarını sallıyordu habire. Görünüşe göre aklı başka yerdeydi. Zeliha onun da o kadar ciddi bir sorunu olmadığını tahmin etti. Herhalde rutin bir check-up ve pap smear testi filan. Başörtülü olan ve buraya kocasıyla gelen üçüncü kadınsa en tedirginleriydi muhtemelen. Dudakları kilitli, kaşları çatık. Daha derin bir derdi olmalıydı. Kısırlık tedavisi filan. Hoş, kısırlığın ne denli ciddi bir sorun olduğu da son tahlilde kişiden kişiye göre değişirdi ya. Zeliha şahsen hamile kalamamayı bir kadının başına gelebilecek en talihsiz şey olarak görmüyordu bugünlerde. Hoş geldiniz diye şakırdadı sekreter. Saat 3, randevumuz siz misiniz? Sekreter R harfini telaffuz etmekte zorlanıyor gibiydi ve bu eksikliği telafi etmek istercesine dili ne zaman o meşhum harfe toslasa sesini yükseltiyor ve üstüne bir de fazladan gülümseme ilave ediyordu. Zeliha başını salladı. Pekala, tam olarak neydi şikayetiniz Saat 3 Hanım? Zeliha sorunun saçmalığını aldırmamayı başardı. Kimi hemcinslerine bol bol nasip edilip de ona zerre kadar bahşedilmemiş bir şey vardı. Dişi şakraklık. Nedense bazı kadınlar bir görev bilinciyle tebessüm etmeye huy edinmişlerdi aksatmadan. İnsan nasıl olup da her zaman böylesine şen şakrak dolaşabilirdi ki? Ama zihnini kurcalayan bu dikenli soruyu öteleyip sekreterin sorusunu cevaplamayı tercih etti. Kürtaj için. Kelime şişkin bir balon gibi asılı kaldı havada. Hepsi birden suspus olup yere inmesini beklediler. Bu arada sekreterin yüzündeki yapışkan tebessüm de yok olmuştu. Zeliha gayri ihtiyari rahatladığını hissetti. Böylesi daha iyiydi. Dişi şakraklıktan haz ettiği söylenemezdi. Randevu almamın sebebi dedi Zeliha. Gözlerinin önüne düşen bir saç tutamını gerilere doğru atarak. Çenesini kaldırıp kartal burnunu öne çıkardı. Tekrar etti cevabını. Belki niyet ettiğinden bir parça daha yüksek sesi. Kürtaj olmak. Bu yeni gelen hastayı tarafsızca ve profesyonelce randevu defterine kaydetmek ile bunca pervasızlığı kınamak arasında gidip gelen sekreter ne yapacağını bilemiyor olmalı ki bir an için bocaladı. Önünde açık duran deri kaplı deftere öylece baka kaldı. Yazı yazmaya başlayabilmesi için birkaç saniye daha geçmesi gerekti. Bu arada Zeliha mırıldandı. Geciktim, kusura bakmayın. Duvardaki saat 46 dakika geç kaldığını gösteriyordu. Yağmur yüzünden. Doğrusu yağmura haksızlıktı bu. Çünkü tıkanan trafik, kırık kaldırım taşları, sorumsuz belediye, peşine takılan adam ve tacizkar taksi şoförü hele hele durduk yerde ettiği alışverişte bu gecikmeden sorunu tutulabilirdi pekala. Ne var ki Zeliha bunların hiçbirinden söz etmedi. İstanbullu kadınların el kitabından ferasetin altın kuralını da gümüş kuralını da peş peşe çiğnemiş olabilirdi ama sıra bakır kurala gelince bu sefer kitaba uymakta kararlıydı. İstanbullu kadınların el kitabından bakır feraset kuralı. Sokakta sarkıntılığa uğradıysan en iyisi bir an evvel unutup hiç anmamaktır. Çünkü hadiseyi hatırlamak sadece sinirlerini daha beter bozmaya yarar. Zeliha şimdi uğradığı sarkıntılıktan bahsetse bile diğer kadınların böyle durumlarda destekleyici davranmak şöyle dursun. Tacize uğrayan hemşirelerinin yargılamaya daha yatkın olduklarını bilecek kadar zekiydi. Bu yüzden de cevabı uzatmadı ve geriye günah keçisi olarak bir tek yağmur kaldı. Yaşınız bayan, ne asap bozucu bir soruydu bu, ne kadar da gereksiz. Zeliha karşısında bir kadın değildi, alacakaranlık varmış gibi gözlerini kısarak baktı sekretere. Aniden kendine dair bir gerçeği kabullenmek durumunda kalmıştı, yaşını. Gerçek yaşının çok ötesinde ve üzerindeymişçesine davranmaya alışkın olan niceleri gibi o da gençliğinden rahatsızdı. Ben mi? dedi vakit kazanmak istercesine. Nihayet ekledi. 19 yaşındayım. Kelimeler ağzından çıkar çıkmaz çıplak kalmış gibi kızardı. Kocanızın izni lazım elbette diye devam etti sekreter. Artık cıvıltılı olmayan sesiyle. Ardından cevabını tahmin ettiği bir diğer soruya geçti. Tabii eğer evliyseniz. Zeliha gözünün ucuyla sağındaki tombul sarışının ve solundaki başörtülü kadının yerlerinde kıpırdandıklarını gördü. Odadakilerin meraklı bakışları üzerinde ağırlaştı. Ne var ki Zeliha'nın yüzünde ne sıkıntıdan eser vardı ne mahcubiyetten. Bu toplumsal işkenceden keyif alıyor değildi elbette. Ama içinde bir ses başkalarının fikirlerini ve yargılarını umursamamaya öğütlemişti ona. Ne de olsa fark etmeyecekti sonuç olarak. Son zamanlarda bazı kelimeleri kişisel sözlüğünden çıkarmaya karar vermişti. Utanç. Pekala bunlardan biri olabilirdi. Gene de şimdiye kadar odada bulunan herkesin anladığı bir gerçeği yüksek sesle telaffuz edecek cesareti bulamadı kendinde. Bu kürtaja onay verecek bir koca yoktu. Bir baba yoktu. Baba yerine boşluk vardı. Neyse ki kocanın olmayışı formalitelerde bir avantaja dönüştü. Görünüşe göre kimsenin yazılı izin almasına gerek yoktu. Bürokratik düzenlemeler, evli çiftlerin bebeklerini kurtarmak için gösterdikleri özeni evlilik dışı doğan bebekler için göstermiyordu anlaşılan. Babasız bir çocuk neticede bir piçti ve İstanbul'da bir piç sallanan bir diş gibi her an düşmeye hazırdı. Doğum yeri de diye devam etti sekreter bezgin bir sesle. İstanbul. İstanbul mu? Zeliha ya başka neresi olacaktı der gibi omzunu silkti. Dünyada başka neresi olabilirdi? O bu şehre aitti. Yüzünden anlaşılmıyor muydu? Ne de olsa Zeliha kendini has İstanbullu sayardı. Böylesi bariz bir gerçeği göremediği için sekretere tavır koyarcasına kırık topuğu üzerinde döndü ve kendini başörtülü kadının yanındaki sandalyeye buyur etti. Ancak o zaman kadının yanında oturan ve adeta utançtan felç olmuş gibi kıpırdamadan duran kocası dikkatini çekti. Adam, Zeliha'yı yargılamaktan ziyade bu kadar kadıncıl bir alanda tek erkek olmanın verdiği rahatsızlıkla boğuşur gibiydi. Zeliha bir an üzüldü onun için. Adama balkonda birer sigara içmeyi teklif etmeyi düşündü çünkü sigara içtiğine emindi. Ama yanlış anlaşılabilirdi. Evli olmayan bir kadın, evli erkeklere böyle teklifler yapamazdı. Hem evli bir erkek, yanında karısı varken başka bir kadına hasmane davranırdı. Erkeklerle arkadaş olmak neden bu kadar zordu? Neden hep böyle sonlanmak zorundaydı? Neden balkona çıkıp birer sigara içip iki kelam edip kendi yoluna gidemezdin? Zeliha sesini çıkarmadan oturdu pencerenin yanında. Pencerenin sığınağında. Yorgunluğunu, sıkkınlığını dışarıya verip karşılığında sokağın seslerini almak istercesine. Çok geçmeden bir satıcının boğuk sesi odaya sızdı. Kiraz! Kütür kütür kiraz! İyi iyi bağırmaya devam et diye kendi kendine mırıldandı Zeliha. Oldum olası sessizliği sevmezdi. İnsanların sokakta, çarşıda, bekleme odasında, sağda solda, gece gündüz ona bakmaları, bakıp da yargılamaları sorun değildi. Alışkın sayılırdı. Seyretmeleri, süzmeleri, bakışlarıyla, didiklemeleriyle baş edebilirdi. Mücadele edemeyeceği şey sessizlikleriydi. Kirazcı, kirazcı, kilosu kaça? Sokağın karşısındaki binanın üst katlarındaki açık bir pencereden bağırıyordu kadının biri. Bu şehrin sakinlerinin sıradan meslekler için olmadık isimler uydurmaktaki başarısı oldum olası hoşuna giderdi Zeliha'nın. Pazarda satılan hemen hemen her şeyin sonuna bir cı ekleyebilirsin. Bir de bakmışsın şehir meslekleri listesi bir madde daha çoğalmış. Bu yüzden de sattığı şeye bağlı olarak birine kolayca kirazcı, sucu veya simitçi denilebilirdi. Ya da kürtajcı. Artık şüphesi kalmamıştı. Zaten emin sayılırdı ya. Gene de gidip mahallelerinde yeni açılmış klinikte test yaptırmıştı. Büyük açılış günü klinik çalışanları bir grup seçkin misafire gösterişli bir davet vermiş, sokaktan geçenler de olaydan haberdar olsun diye bütün çelenklerle buketleri kapının girişine dizmişlerdi. Zeliha ertesi gün kliniğe gittiğinde çiçeklerin çoğu solmuştu ama afişler ilk günkü kadar parlaktı. Şeker testi yaptıran herkese gebelik testi bedava diyordu fosforlu büyük harflerle. İkisi arasında nasıl bir bağlantı olduğunu anlayamasa da Zeliha testi yaptırmıştı. Sonuçlar geldiğinde kan şekerinin normal, kendisinin de hamile olduğu ortaya çıkmıştı. İçeri girebilirsiniz diye seslendi sekreter kapının ağzından. Ardından onun gibi R özürlü biri için kurulması kabil olmayan kelimeyi telaffuz etti. Doktor, doktor sizi bekliyor. Zeliha çay takımı kutusunu ve kırık topuğunu alıp ayağa fırladı. Odadaki bütün başların dikkatle ve her hareketini kaydederek ona döndüğünü hissetti. Normalde olabildiğince hızlı yürürdü. Ama şu anda hareketleri kurşun gibi ağır, neredeyse ahesteydi. Tam odadan çıkmak üzereyken görünmez bir el tarafından dürtülmüşçesine durdu. Arkasına döndü. Kimden yana bakması gerektiğini gayet iyi biliyordu. Döndü ve dosdoğru baktı ona, başörtülü kadına. Başörtülü kadının kahverengi gözlerinin kuyusunda kınama, kımıl kımıl dudaklarında beddua vardı. Allah, hikmetinden sual olunmayan yüce Allah, ne demeye ondan senelerdir esirgediği bebeği bu kadir kıymet bilmez 19 yaşındaki kızın rahmine bahşetmişti ki? Doktor, dik duruşu ve dostane tebessümüyle insana güven veren iri yarı bir adamdı. Sekreterin aksine onun yüzünde yargı, dilinde aptalca sorular yoktu. Zeliha'yı her açıdan hoş ve önyargısız karşılamış görünüyordu. Ona bazı kağıtları imzalattı, ardından operasyon sırasında ya da sonrasında çıkabilecek sorunlar için başka kağıtları imzalattı. Zeliha doktorun yanında sinirlerinin yatıştığını, ruhunun gevşediğini hissetti ki işte bu çok fenaydı. Çünkü ne zaman sinirleri yatışsa ve ruhu gevşese bir çay bardağı kadar kırılgan olurdu ve ne zaman bir çay bardağı kadar kırılgan olsa gözleri yaşarmaya başlardı. Nefret ediyordu ağlamaktan. Küçüklüğünden beri etrafında bol bol bulunan sulu göz kadınları küçümsemişti. Gittikleri her yere gözyaşı ve mızıl mızıl şikayetler saçan bu ayaklı sefalet abidelerinden biri olmayacağına söz vermişti. Zeliha kendine ağlamayı yasaklamıştı. Bugüne kadar genel itibariyle bu söze sadık kalmaya gayet iyi becermişti de, gözleri yaşardığında nefesini tutup yeminini hatırlamak yeterli olmuştu her seferinde. Bu yüzden Temmuz ayının bu ilk cumasında şimdiye kadar gözyaşlarını bastırmak için uyguladığı tekniği tekrarladı bir kez daha. Derin bir nefes alıp dudaklarını mıhladı. Nefesini içinde tutarken gücünü göstermek istercesine çenesini kaldırdı. Ama nedense bu defa hiçbir işe yaramadı teknik. Tuttuğu nefes boğuk bir hıçkırık olarak dışarı çıktı. Doktor şaşırmış görünmüyordu. Alışıktı ne de olsa. Bu muayenehaneye kürtaj için gelen kadınlar hep ağlardı. "Yapmayın böyle," dedi bir yandan eldivenlerini eline geçirip bir yandan Zeliha'yı teselli etmeye çalışarak. Her şey yolunda gidecek, merak etmeyin. Sadece uyku. Uyuyacaksınız, rüya göreceksiniz. Daha rüya bitmeden biz sizi uyandıracağız ve sonra evinize gideceksiniz. Bir daha hiçbir şey hatırlamayacaksınız. Ağlamak Zeliha'nın yüz hatlarını belirginleştirmişti. Bilhassa da en çığırtkan özelliğini, burnunu. Tıpkı kız kardeşleri gibi o da babasının kemerli burnunu miras almıştı. Ama aynı burun onun yüzünde daha da sivri ve uzun duruyordu. Doktor Zeliha'nın omzunu sıvazladı. Genç hastasına bir kağıt mendil uzattı. Sonra da bütün kutuyu. Masasında daima fazladan bir kutu kağıt mendil bulundururdu. Bu mendilleri ilaç firmaları eşantiyon olarak dağıtıyordu. Kalemler, defterler ve şirket adını taşıyan diğer şeylerin yanı sıra ağlamayı kesemeyen kadın müşteriler için kağıt mendil de imal ediyorlardı. İncir, sütlü incir, olgun incir. Acaba bu deminki satıcı mıydı yoksa bir başkası mı? Müşterileri ona ne diyorlardı? İncirci mi? Diye geçirdiği içinden Zeliha son beyazlı ve pür temizliğiyle sinir bozan muayene masasında kıpırdamadan yatarken. Ne şu karmaşık cihazlar ne de etrafındaki neşterler onu bu mutlak beyazlık kadar ürkütüyordu. Beyaz da tıpkı sessizlik gibiydi Zeliha'ya göre. İkisi de hayattan mahrumdu. Sessizliğin renginden kurtulma gayretinden olsa gerek tüm dikkatini tavandaki siyah noktaya verdi. Bakışını üzerine odakladıkça nokta gitgide siyah bir örümceğe benzemeye başladı. Önce hareketsizdi, sonra kıpırdandı, yürümeye başladı. İlaç Zeliha'nın damarlarında yayılırken örümcek büyüdükçe büyüdü. Bir iki saniye sonra öyle ağırlaşmıştı ki parmağını bile kımıldatamıyordu. Anestezinin verdiği uykuya direnmeye çalışırken tekrar hıçkırmaya başladı. Bu operasyonu istediğinize emin misiniz? Biraz daha düşünseniz daha iyi belki dedi doktor kadife sesiyle. Sanki Zeliha bir toz yığınıydı da yüksek sesle konuşursa sözlerinin rüzgarıyla onu uçurmaktan korkuyordu. Bu kararı tekrar düşünmek isterseniz henüz çok geç değil. Ama çok geçti artık. Zeliha bu işin şimdi yapılması gerektiğini biliyordu. Temmuz'un ilk cuması. Ya şimdi ya hiç. Düşünecek bir şey yok, onu doğuramam dedi. Doktor başını salladı. aynı anda sanki bu hareketi komut bellemişçesine aniden en yakın caminin ezanı odaya doldu. Birkaç saniye içinde diğer bir camininki de buna eklendi. Derken bir diğeri, bir diğeri. Zeliha'nın yüzü buruştu. İnsan sesinin saflığıyla okunması gereken ezanın mikrofonlar ve hoparlörlerle şehrin üzerinde kükreyen bir elektro tarikaya dönüşüp insanlıktan çıkmasından nefret ederdi oldum olası. Çok geçmeden gürültü öyle sağır edici bir hal aldı ki civardaki bütün camilerin ses sistemlerinde bir sorun olduğundan şüphe etmeye başladı. Kim bilir, belki de kendi kulaklarıydı birdenbire aşırı hassaslaşan. Bir dakika sonra bitecek, merak etmeyin dedi doktor. Zeliha şaşkın baktı doktora. Elektro ezana duyduğun nefret o kadar mı belli oluyordu? Hoş, umrunda da değildi ya. Tekmil kazancı kadınları arasında açıktan açığa dinsiz bir o vardı. Oysa çocukken kısacık bir dönem içinde olsa nasıl da farklıydı her şey. O zamanlar Allah'ı en iyi arkadaşı olarak hayal etmek hoşuna giderdi. Fena bir şey değildi bu kuşkusuz. Tek sakıncası öteki en yakın arkadaşının 8 yaşında ve şimdiden sigara tiryakisi çenebaz mı çenebaz bir çocuk oluşuydu. Bu çocuk eve temizliğe gelen temizlikçi kadının kızıydı. Hani şu bıyıklarını almaya lüzum görmeyen etli butlu temizlikçi kadının. O günlerde temizlikçi kadın haftada 2 kere gelir, her seferinde çilli kızını da yanında getirirdi. Bir süre sonra Zeliha ile bu kızcağız sıkı dost olmuşlardı. Hem de hayat boyu kan kardeşi kalmak üzere işaret parmaklarını kesecek kadar. Bir hafta boyunca parmaklarında kan kardeşliklerinin bayrağı olan bandajlarla gezmişlerdi. O günlerde Zeliha ne zaman dua etse bu kanlı bandaj düşerdi aklına. Allah da kan kardeş olabilseydi keşke. Ama sadece onun kan kardeşi. Ne zaman Allah'tan en yakın arkadaşı ve yeryüzünde bir tek kendisinin kan kardeşi olmasını istese anında pişman olup tövbe ederdi. Ardından hemen tekrar ederdi. Çünkü Allah'tan özür dilendiğimi üçlemen gerekirdi. Tövbe, tövbe, tövbe. Affedilmez bir günahtı ne de olsa. Allah kişileştirilemez, insana ait vasıflarla tasavvur edilemezdi. Bu sebepten Allah'ın ne parmağı olabilirdi ne de kanı. Zeliha tüm çocukluğu boyunca hayal gücüne ket vurmakta zorlanmıştı. Madem Allah'a insanlaştırmak yakışık almıyordu, ne demeye insanlara has sıfatlarla adlandırılıyordu ki? Her şeyi görürdü ama gözleri yoktu. Her şeyi duyardı ama kulakları yoktu. Her yere erişirdi ama elleri yoktu. 8 yaşındayken Zeliha bütün bu bilgilerden yola çıkarak tek bir sonuca varmıştı. Yaradan yaradılanlara benzeyebilirdi ama yaradılanlar yaradana benzeyemezdi. Yoksa tam tersi miydi? Biz ona benzeyebilirdik ama o bize benzeyemezdi. Kazancı ailesinin büyüklerine sorsa kulağını çekerlerdi muhtemelen. O da kimseleri kızdırmamak için susmuş, yaradana dair sormak istediği tüm bilmeceleri içine atmıştı. İçine atmış ve çok da umursamamaya çalışmıştı. Eğer günlerden bir gün büyük ablası Feride'nin işaret parmağında bir bandaj görmese umursamamakta devam ederdi muhtemelen. Aynı parmak, aynı kesik. Temizlikçi kadının kızı Zeliha'dan sonra Feride'yi de kan kardeşi yapmıştı anlaşılan. Zeliha ihanete uğradığını hissetmişti o zaman. Kan kardeş dediğin biricik olurdu. Sen de onun gözünde biricik. Bu hadiseden sonra Zeliha sadece küçük dostuna değil tutmuş Allah'a da içerlemişti. Yaradan'ın da birden fazla kan kardeşi vardı işte. Bir nevi öyle. İmdadına yetişmesi gereken o kadar çok kul vardı ki sonunda Zeliha'nın imdadına yetişeceği yoktu. Çocukların dostlukları ondan sonra fazla uzun sürmemişti. Konak öyle büyük ve harap, annesi öyle huysuz ve talepkardı ki çok geçmeden temizlikçi kadın kızını da alıp işten ayrılmıştı. Sadakatsiz kan kardeşinden olunca kime yansıtacağını bilemediği ince bir kırgınlık hissetmişti Zeliha. Ya kime kızsaydı şimdi? İşten ayrıldığı için temizlikçi kadını mı? Kadıncağızın burnundan getirip işten ayrılmasına neden olduğu için annesine mi? İki taraflı oynayan kan kardeşine mi? Kan kardeşini çalan ablası Feride'ye mi? Yoksa her şeyi ve herkesi böyle yaratan Allah'a mı? Diğerlerinin hiçbirine eli ermeyip nazı geçmediğinden kırılmak için Allah'ı seçmişti sonunda. O gün bugündür alışkındı Yaradan ile kavgaya tutuşmaya. Daha o küçücük yaşta kendini kafir gibi hissetmenin tadını alınca bir yetişkin olarak da kafirliği üstlenmekte pek bir mahsur görmemişti zamanla. Başka bir camiden daha ezan yükseldi. Namaza çağrılar iç içe geçti, suya atılmış bir taşın etrafında büyüyen halkalar misali. Orada öylece yatmış yankıları dinlerken Zeliha'nın aklına akşam yemeğine geç kalacağı geldi aniden. Akşam masaya ne konacağını, yemeği üç ablasından hangisinin pişirdiğini merak etti. Ablalarından her biri başka bir yemekte iyi olduğundan günün aşçısı kimse ona göre farklı bir yemeğin sofraya konmasını temenni ederdi. Gerçi bugün canı biber dolması çekiyordu. Tek tek her bir kız kardeşin farklı pişirdiği basit ama alengirli yemek, biber dolması. Örümcek aşağı inmeye başlarken Zeliha'nın nefesi ağırlaştı. Hala tavana bakmaya çalışsa da odadaki diğer insanlarla aynı uzayda yer almadığını hissediyordu. Çok geçmeden Morpheus'un krallığına adım attı. Burası hala aydınlıktı, neredeyse ışıltılı. Ağır ağır yürümeye başladı kayarcasına. Tıkır basa araba ve yaya dolu bir köprü boyunca ilerledi. Oltaların uçlarında çiğ pembe solucanlar kıvranan hareketsiz balıkçılara değmemeye çalışarak. Attığı her adımda bir kaldırım taşı oynadı yerinden. Birden dehşetle farkına vardı ki taşların altında sadece boşluk vardı. Uçsuz bucaksız boşluk. Boşluk her yerdeydi. Ayaklarının altında olan aynı zamanda başın üstünde. Çok geçmeden aşağıdakinin yukarıda olduğunu, mavi gökten patır patır kaldırım taşları yağdığını gördü. Gökyüzünden bir kaldırım taşı düştüğünde kaldırımdan da bir taş eksiliyordu. Göğün üstünde ve yerin altında aynı şey vardı. Boşluk. Kaldırım taşları aşağıdaki oyu derinleştirerek yağarken Zeliha paniğe kapıldı. Bu hoyrat uçurum tarafından yutulmaktan korktu. Durun diye bağırdı. Taşlar ayaklarının altında yuvarlanırken. Durun diye emretti. Hızla gelip üzerinden geçen vasıtalara. Durun diye komut verdi. Onu omuzlayan yayalara var gücüyle çığlık çığlığa. Lütfen durun. Uyandığında tek başınaydı. Midesi bulanıyordu ve tanımadığı bir odadaydı. Buraya nasıl gelmiş olabileceğini bir an için merak ettiyse de çözmek istemedi. Ne acı, ne keder. Hiçbir şey hissetmiyordu. Nihayetinde içindeki kayıtsızlığın bu yarışı kazanmış olduğuna hükmetti. Sadece bebeğin değil, hislerini de aldırmış olmalıydı yan odada. Belki çıkınca gümüş bir olta satın alır, balığa giderdi artık. Öyle ya. Madem ki hissizlik de içini kaplayan, kendi beyniyle yarışmaya kalkmadan ya da kendini zamanın gerisinde bırakılmış hissetmeden saatlerce öyle durmaya başarabilirdi belki de. Aman, nihayet, demek sonunda kendinize geldiniz. Sekreter kollarını kavuşturmuş kapıda dikiliyordu. Ay ya Rabbim, ödümüzü patlattınız. Nasıl bağırdığınızın farkında mısınız kuzum? Feciydi. Feci ne kelime? Felaketti. Zeliha gözlerini kıpırdamadan boş boş baktı kadına. Sokaktan geçenler sizi boğazladığımızı filan sanmışlardı herhalde. Nasıl oldu da kapımıza polisler dayanmadı? Hayret. Çünkü sözünü ettiğin İstanbul polisi Amerikan filmlerindeki adaleli aynasızlardan değil diye geçirdi Zeliha aklından. Nihayet kendine göz kırpma izni vererek. Sekreteri neden sinirlendirdiğini anlayamadan ama daha da fazla sinirlendirmekten çekinerek aklına gelen ilk açıklamayı sundu kadına. Kusura bakmayın, belki canım yandığı için bağırmışımdır öyle. Ama ona gayet mantıklı gelen bu açıklama sekretere hiç tesir etmedi. Vallahi böyle bir şey imkansız. Çünkü doktor bey operasyonu gerçekleştiremedi. Size elimizi bile sürmedik ki canınız yansın. Nasıl yani diye kekeledi Zeliha. Cevabı öğrenmekten ziyade kendi sorusunun ağırlığını kavramaya çalışarak. Yani siz şimdi... Hayır, bir şey yapmadık dedi sekreter migreni azmış gibi başını tutarak. Siz öyle avaz avaz bağırırken doktorun bir şey yapması kabil olmadı tabii. Bir türlü bayılmadınız kuzum. Ay o ne sayıklamalar bağırış bağırış. Sonra da bir küfretmeye başladınız. Terbiyesiz terbiyesiz laflar. Vallahi kaç senedir bu meslekteyim. Böyle bir şey ne gördüm ne duydum. Onca morfine bana mısın bile demediniz. Zeliha bu lafın ardında bariz bir mübalağa olduğunu hissetti ama tartışmak gelmedi içinden. Jinekolog muayenehaneleri fikir tartışmaları için uygun yerler sayılmazdı. Aksine bu tür yerlerin kadınlar üzerinde sessizleştirici bir etkisi olduğunu düşünmeye başlamıştım.